Ayrım 32, sayfa 380. Düzenleme ve yerleşim çabaları birkaç gün sürecekti. Esat Paşa'nın savaş alanına yakın olmak istediği, karargah için Kemal yerini düşündüğü öğrenildi. Mustafa Kemal ile İzzettin Bey 19. Tümen karargahı için biraz daha ileride uygun bir yer seçtiler. Sonra da alay komutanları ile buluştular. Mustafa Kemal komutanlara Enver Paşa'nın ziyareti hakkında bilgi verdi. Kısaca dedi ki, "Hepinize sevgilerini yolladı. Taarruz etmemizi istiyor. Böyle durulmaz elbette. Düşmanı temizlemek şart. Bu bakımdan haklı. Ama ağır toplar ile yeni, dinç bir kuvvet gelmeden sonuç almak çok zor. Büyük kayıp veririz. Bu konudaki düşüncelerimi söyledim, yazılı olarak da verdim. Ayrıca düşmanın bundan sonra bizim kuzeyimize önem vereceğine, çünkü kuzeyde geniş manevra alanları olduğuna da dikkatini çektim." Komutanların duraksadığını görünce açıkladı. Düşman Seddülbahir'de de Arıburnu'nda da dar alanda kilitlenip kaldı. Daha kuzeyden bir hareket yaparak bizi kuşatmak ve Kilitbahir'e ulaşmak isteyebilir. Düşman bakımından başka bir çözüm yok. Dipnot: Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri Raporu, sayfa 111-116. Celil Erikan, Komutan Atatürk, sayfa 126-127. Suvla çıkarması ve Anafartalar savaşları Mustafa Kemal'in ne kadar uzak görüşlü olduğunu gösterir. Ama bu uyarısını üst komutanlar dikkate almazlar. Her fırsatta haritayı inceleyen, sürekli olasılıkları düşünen, durumu durmadan her açıdan değerlendiren Mustafa Kemal, bir bilici gibi Ağustos ayında olacakları söylüyordu. Daha kimse farkında değildi. "Gülerek bir şey söyleyeyim," dedi. "Cephemize 21 santimlik güçlü bir havan topu geldi. Küçük bir kusuru var, sadece 47 mermisi bulunuyor." Dipnot: Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri Raporu, sayfa 118. Esat Paşa'nın yazısı. Komutanların sevinç gülüşleri açmadan soldu. Biraz sonra İstanbul'da Şehzade başındaki Millet Tiyatrosu'nda Müdafaa-i Milliye ve Kadınları Yüceltme Derneklerinin ortaklaşa düzenledikleri yalnız hanımlara mahsus edebiyat müsameresi başlayacaktı. Davetiye ücretleri yüksek tutulmuştu, günün geliri orduya verilecekti. Hanımlar kupa, lando, fayton gibi çeşitli arabalarla geliyor, tiyatronun kapısı önünde inip hızla içeri giriyorlardı. Bir hanımın tramvayla Beyazıt'a gelip buraya kadar yürümesi mümkün değildi. Daha ehlileşmemiş olan birçok erkek ya laf atıyor ya sarkıntılık ediyordu. Birçok sanatta o kadar incelmiş olan imparatorluğun 450 yıllık başkenti, kadına saygı bakımından bu ilkel haldeydi. Hanımlar yerlerine yerleşip rahatlayınca peçelerini açıyorlardı. Peçeler gittikçe inceliyordu. Torba çarşaf denilen hantal, bol, zevksiz çarşaf yerini İstanbul hanımlarının zevkini yansıtan pelerinli, zarif çarşaflara bırakmıştı. Düz potinlerin yerini ince topuklu iskarpinler alıyordu. Salon lavanta ve parfüm kokuyordu. Yüksek sesle konuşan, gülen yoktu. Kapılar kapandı, müsamere tam saat 13'te başladı. Müzik bölümü kısa sürdü. Sahneye konuşmacılar için kürsü taşındı. Salonda heyecan rüzgarı esti. Bu bölüm için buradaydılar. Kürsüye önce Halide Edip Hanım geldi. Çok alkışlandı. Uyanan, üreten, hayata bir anlam katan, bir işi olan, toplum ve yurdu için çalışan kadını temsil ediyordu. Çanakkale'den söz etti. Çanakkale deyince zaten herkesin içi titriyordu. Hanımları duygulandırdı, ağlattı, coşturdu. Halide Hanım'ı şair Mehmet Emin Yurdakul Bey izledi. Şiirleriyle uyumuş, uyutulmuş Türklüğü uyandırmıştı. Yurtsever Türkler Mehmet Emin Bey'i kutsal bir kişi gibi görüyorlardı. Ayakta karşıladılar, alkışa boğdular. Mehmet Emin Bey birçok şiirini okudu. Yine ayakta alkışlanarak derin bir saygıyla uğurlandı. Neziye Muhittin Hanım yanındaki genç kıza fısıldadı. "Biz bu şairin şiirleriyle uyandık, kimliğimizi bulduk. Şiir bu kadar etkili olur mu?" "Olur. Tam zamanda söylenmişse bir tek dize bile yeter. Belleksiz bir insanın belleğine kavuşması, kimsesiz bir çocuğun ailesini bulması gibi bir şey bu. Türk olduğumuzu anladık." Kürsüye son olarak Türk Ocağı Başkanı Hamdullah Supi Tanrı Över Bey geldi. Şık ve kibardı, güzel, akıcı konuşuyordu. Türk dünyasını, Türklerde kadının yerini, kadına verilen önemi, gösterilen saygıyı anlattı, kadınların minnetini kazandı. Son olarak Ordu Sinema Dairesi'nin Çanakkale'de çektiği filmler gösterildi. Mehmetçikler göründükçe alkışlar yükseliyordu. Devletin yoksulluğunu belli etmemek için üstü başı düzgün askerlerin çekimi yapılmıştı. Dipnot: Müsamerenin programı için Murat Çulcu, İklam Gazetesi'nde Çanakkale Cephesi, sayfa 340. Müsamere ikindi vakti sona erdi. Hanımlar peçelerini örttüler. Arabalara binerek hemen evlerine döndüler. Bir pastanede, bir otel salonunda, boğaz içinde bir çay bahçesinde oturup da bu güzel, yararlı günü konuşmak isteseler de bunu yapamazlardı. Bağnazlık buna izin vermiyordu. Enver Paşa'nın Arıburnu taarruzu için İstanbul'dan yolladığı 2. Tümen'in son birliği de 16 Mayıs günü Akbaş'a indi. Tümen Eceabat'a yakın çiftliklerden birinde toplandı. İstekli, heyecanlı, güçlü bir tümendi. Tümenin bütün birlikleri Haydar Paşa'dan alkışlar, çiçekler, dualar ile uğurlanmış, hanımlar askerlere yine torba torba armağan vermişlerdi. Bu incelikleriyle erkek toplumuna örnek ve öncü olmayı sürdürüyorlardı. Tümen komutanı Irak'taki başarısızlık üzerine intihar eden Süleyman Askeri Bey'in kardeşi Hasan Askeri Bey, kurmay başkanı da yüzbaşı Kemal Bey'di. İkinci tümenin taşınması tamamlanınca Liman Paşa taarruz emrini verdi. Taarruz 18-19 Mayıs gecesi saat 3.30'da baskın tarzında yapılacaktı. Taarruzu Esat Paşa yönetecek, düşmanı gafil avlamak için hazırlıklar ve hareketler çok gizli tutulacaktı. Taarruza Arıburnu cephesindeki 3 tümen ile 2. tümen katılacak, 2. tümen düşman cephesinin merkezine hücum edecekti. Bu nedenle bu tümene cephenin merkezinde 5. tümen ile 16. tümen arasında bir yer, kanlı sırt kesimi ayrıldı. Taarruzun amacı düşmanı denize dökmekti. Arıburnu'nda ilk kez 40 bin savaşçı toplanmıştı. Anzakların sayısı bir bölümü Seddülbahir'i kaydırıldığı için azalmıştı. Bu savaş sırasında en fazla 17 bin kişi olacaklardı. Ama siperleri çok iyi berkitmiş, kaleye çevirmişlerdi. Makineli tüfekleri çoktu. Savaşın sonunu da bu canavar silahlar belirliyordu. Anzaklara görünmeden Türkleri izleyebilmeleri ve vurabilmeleri için siper periskopları ile aynalı tüfekler verilmişti. Bunlar Türklerin hiç bilmediği şeylerdi. Kolordu'dan görevliler 2. Tümen Komutanı Kurmay Başkanı ile alay ve tabur komutanlarına cephede yerleşecekleri yeri ve düşman mevzilerini gösterdiler. Tümen 18 Mayıs günü görülmemek için cepheye hava kararınca yanaşacak ve ay batınca kanlı sırttaki ön siperlere sessizce yerleşecekti. 2. Tümenden Anzak cephesini yarması bekleniyordu. Bazı komutanlar bunun başarılabilmesi için askerlerin teslim alacakları siperlerde bir gece kalmalarını, siperlere alışmalarını, düşman mevzilerini, aradaki alanı gündüz gözüyle görmelerini, bunun için taarruzun bir gün sonraya ertelenmesini önerdilerse de artık saat kurulmuş işliyordu, öneri reddedildi. Bu büyük taarruzu yönetecek olan Esat Paşa da yerleşmek üzere karargah subaylarıyla birlikte Kemal yerine geldi. Bir sürprizi vardı. İki karargahın önde gelen subayları bir aradayken güzel bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal'e bu cephedeki başarısının bir kanıtı ve Arıburnu savaşlarının bir anısı olarak padişah adına bir altın liyakat muharebe madalyası verdi. Bu en yüksek düzeydeki madalyaydı ve Çanakkale'de ilk kez veriliyordu. Dipnot: Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri Raporu sayfa 130. Aynı gün Esat Paşa İyi Çalışlar Bey'e de Gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyası vermiştir. Enver Paşa ile Mustafa Kemal'in arası hiç sıcak olmamıştır. Ama bu konudaki iddia ve söylentilerin büyük bölümü abartılı, bazıları gerçek dışıdır. Bu söylentiler yabancı yazarları da etkiliyor. Alan Moorhead'i de etkilemiş, kitabını bu ilişki hakkında gerçeğe aykırı sahnelerle süslemiştir. Mesela sayfa 328-329. Tarih geçerli belge ve tanıklara dayanılarak yazılır. Dayanılmazsa yazılan tarih değil, masal olur. Moorhead'de de masal paragraflar var. Bu değer bilirlik Mustafa Kemal'i mutlu etmişti. Uykusuzluktan zayıflamış, kanı çekilmiş yüzünü bir pembelik kapladı. Saygıyla teşekkür etti. Mustafa Kemal ve karargah subayları Kemal yerini Esat Paşa ve karargahına bırakarak yeni karargaha taşındılar. 18 Mayıs Salı, bugün yoğun bir gün olacaktı. E-14 uzun süre Marmara'da kalmasına rağmen İstanbul'dan Çanakkale'ye asker, yiyecek, mühimmat ve silah akışını durdurmayı başaramamıştı. Buna karşılık Marmara kıyıları ve İstanbul limanı hakkında çok bilgi toplamış, Türklerde denizaltı korkusu yaratarak akışı yavaşlatmıştı. Görevi sona ermişti. Bugün sabah ustaca boğazı geçip su üzerine çıktı. E-14'ü gören gemiler bu kahraman denizaltıyı sevgiyle selamladılar. Öğle yemeğini Albay Keyes ve sıradaki denizaltının komutanı Binbaşı Nesmith ile yedi. Binbaşı Nesmith'e gerekli bilgileri verdi. Binbaşı Nesmith sabırsızlanmıştı, yemek biter bitmez izin isteyip kalktı. Gece E-11 markalı denizaltısıyla yola çıkacaktı. E-11 önceki denizaltılardan daha gelişmiş bir gemiydi. İki periskopu ve daha çok torpili vardı. Türklerin başına çok sorun açacaktı. Esat Paşa da bugün öğleden sonra taarruza katılacak bütün tümenlerin kurmay başkanlarını yeni karargahında Kemal yerinde topladı. Kurmay başkanlarına taarruzla ilgili açıklamalarda bulunuldu. Kurmay başkanlarının çoğu birliklerin yeni yerlerine alışabilmeleri için taarruzun bir gün ertelenmesini uygun görmekteydiler. Ama Esat Paşa ertelemeyi kabul etmedi. Liman Paşa taarruzun gününü, saatini, taarruz düzenini yazılı olarak bildirmişti. Taarruz bu gece yapılacak. Peki efendim. Dipnot: İyi Çalışlar Atatürk'te 2,5 yıl, sayfa 38. Bugün Arıburnu'ndaki birliklerde akşama kadar son hazırlıkları yaptılar. Süngüler bilendi, tüfekler elden geçirildi. Yedek çamaşırı olanlar değiştirdiler. Olmayanlar çamaşırlarını yıkayıp kuruttular, temiz temiz giydiler. Para, gümüş sigara tabakası, yavuklu mendili, tesbih, köstekli saat, ağızlık gibi şeyler bölük katibine bırakıldı. Erlerin önünde koşacak olan takım ve bölük komutanları da kılıçlarını temizleyip parlattılar. Hava kararınca ikinci tümen yola çıktı. Karanlığa rağmen dikkati çekmemek için parça parça yürüyorlardı. Bunca özene, dikkate rağmen anzaklar uyanmışlardı. Çünkü Türk cephesindeki yer değiştirmeler balon ve uçaklarla saptanmıştı. Uçaklar bir büyük birliğin Akbaş'a indiğini ve yakın bir yerde toplandığını da keşfetmişlerdi. Birliklerin yer değiştirmesi de istenildiği kadar sessiz olmamıştı. Anzak kol ordusu yarı alarma geçmiş, gelişmeleri bekliyor, sürekli takviye alıyordu. İkinci tümenin alayları cephe gerisinde yemek yedi ve dinlendi. Ay batınca ön siperleri oradaki birliklerden teslim alacak ve birkaç saat sonra taarruz edecekti. Ay 11.35'te battı. Siperleri teslim alma ve yerleşme işi sessiz yapılamadı. Ön siperlere taarruz edecek iki alayın yerleşmesi gerekiyordu. İkinci tümene ayrılan cephenin genişliği, bu kesimdeki arazinin özelliği gereği 600-700 metre kadardı. Bu genişlik 6000 kişiye yetmedi, dar geldi. Yığılma, sıkışma oldu. Çekilenler ile gelenler karıştılar, yollar tıkandı. Asker heyecanlandı, savaş havasına girdi. Tekbirler, dualar, naralar, marşlar yükseldi. Bazı askerler aşka gelip düşman mevzilerine ateş ettiler. O sıkışıklık, karışıklık içinde subaylar bu erken coşkuyu çabuk bastıramadılar. Daha Çanakkale askeri olmamışlardı. Savaş öncesi ağır başlılığının, sessizlik içinde savaşa hazırlanmanın tadını bilmiyorlardı. Yaşarlarsa öğreneceklerdi. Anzaklar Türklerin taarruz edeceklerini anlamışlardı. Silah başı ettiler, beklemeye başladılar. Taarruzun baskın niteliği kalmamıştı. Bütün siperlerde takım ve bölük komutanları askerlerini taarruza hazırlıyorlardı. Kimi çoluk çocuk sahibi, kimi gepegenç askerleri ölümün yüreğine yürüteceklerdi. 16. tümenin 47. alay takım komutanlarından Teğmen Mehmet Fasih de askerlerinin ortasındaydı. Sağındaki solundaki askerlerine alçak sesle seslendi. ''Arkadaşlar, süngülerinizi bir daha yoklayın. Yuvalarına oturmuşlar mı? İyi bakın, düşmana koca bir kaya parçası gibi yükleneceğiz. Geri kalan kusurunu kanıyla öder. Benim de bir adım geri kaldığımı görürseniz ilk süngüyü bana saplayın.'' Dipnot: Çanakkale 1915 Kanlı Sırt Günlüğü, sayfa 41. Zaman gözyaşı gibi aktı. Saat 3.25. 5 dakika sonra siperlerden fırlayacaklar. Herkes son duasını etti. Saat 3.30. Haydi! Bütün birlikler aynı anda siperlerden fırladılar. Emir gereği savaş çığlıkları atmadan ince uzun süngüleri önde baskın ümidiyle sessizce ilerlediler. Hücum mesafesine gelince siperlere dalmak için koşacaklar. Anzak makineli tüfeklerinin yoğun, kesintisiz, dehşet verici ateşiyle karşılaşacaklardı. Ancak birkaç birlik bazı yakın siperlere girebildi. Ama onlar da ileri gidemeyecek, çapraz ateş altında kalarak bir süre sonra geri çekileceklerdi. İkinci tümenin taarruzu da sessiz olmadı. Boru takımları hücum havası vuruyor, tümen bandosu vatan marşını çalıyordu. Hücum birlikleri coşku içinde birbirlerini izleyerek dalga dalga düşmana doğru akıyorlardı. İkinci ve beşinci tümen birliklerinden geriye uzunca zaman bilgi gelmedi. Bu durum alay komutanlarını yanılttı. Merkezdeki birliklerin düşman mevzilerine girdiklerini, cephenin içine doğru ilerlediklerini sandılar. Tümen komutanlarına bu tahminlerini bildirdiler. Onlar da bu bilgiyi kol orduya geçtiler. Esat Paşa sevindi. Anzak cephesi yarılıyordu. Ama gerçek çok farklıydı. Geriye bilgi gelmiyordu çünkü bilgi verecek kimse yoktu, hepsi şehit olmuştu. Genç subaylar ve askerler ateşe koşan gece kelebekleri gibi kavrulmuş, Anzak siperleri önünde düşüp kalmışlardı. Mevzileri ağır topla dövülemediği için Anzak savunması cephenin her kesiminde çok canlıydı. Fedai birlikler de bu yüzden başarılı olamadı. Yalnız en güneyde bir fedai grup iki makineli tüfek ele geçirebilmişti. Gün ışıyordu. İkinci tümen komutanı Kolor diye şu raporu yolladı. Bütün ihtiyatlar harcandı. Kayıp çok ağır. Siperlerimizi savunmaya çalışacağız. Taarruzun vurucu kuvveti olan ikinci tümen bu duruma düşmüştü. Esat Paşa daha ilk yönetiminin sonuçsuz kalmasını içine sindirememişti. Mazeret dinlemeyen Liman Paşa'nın kendisini yetersiz, çekingen ve kararsız bulması olasılığından da kaygı duyuyordu. Bu nedenle taarruzu sürdürmekten yanaydı. Kurmayının uyarısıyla Liman Paşa'ya durumu bildirerek onayını istedi. Liman Paşa taarruz edilmesini hemen onayladı. Gündüz olmuştu. Bütün birliklere yeniden taarruza geçmeleri emredildi. Bu emir tartışılmadı. Türk ordusunu Türk ordusu yapan demir disiplin gereği, bütün birlikler hiç mızıldanmadan, sızlanmadan, nazlanmadan yeniden taarruz düzeni aldı. Sağ kalabilmiş genç subaylar ya da az subaylar, çavuşlar, 3 saattir durmadan mücadele etmiş, nice silah arkadaşının toprağa düştüğünü görmüş, yorgun, uykusuz, çoğu yaralı bereli askeri taarruza kaldırdılar. Filo tüm toplarıyla Türk cephesinin iki kanadını ateş altına aldı. Makineli tüfekler her yerden yine ölüm yağdırmaya başladı. Anzaklar hücum etmeyi sürdüren Türkleri şimdi gündüz gözüyle görerek vuruyorlardı. Hiçbir mermi boşa gitmiyordu. Savaş insan avına dönüştü. Kimi birliklerin varlığı sona eriyor, kiminin gücü tükeniyordu. Taarruz gittikçe ağırlaştı, bazı yerlerde durdu. Siperler arasındaki alan ağır yaralı ve şehit binlerce Türk'le dolmuştu. Esat Paşa saat 10'da 7 saate yakın süren taarruzu, daha doğrusu kıyımı durdurdu. Birliklerden kayıp listeleri geldi, birleştirildi. Sonuç acımasızdı. 4000 şehit, 6000 yaralı. Kurmay Başkanı Fahrettin Bey gözyaşlarını tutamadı. Dipnot: Atası Çanakkale 2, sayfa 184-211. Fahrettin Altay, sayfa 97-98. Alan Moorhead, Çanakkale geçilmez. Çevirmen Güney Salman'ın babasının anılarına dayanarak eklediği not, sayfa 226. E. Arthur, Çanakkale 1915, sayfa 223 ve devamı. G. Göncü Ş. Aldoğan, Siperin Ardı Vatan, sayfa 86-89. Kadri Perk, sayfa 71 ve devamı. Ş. Yazman, Türk Çanakkale, sayfa 115 ve devamı. Fahrettin Belen, 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi, 1915 yılı hareketleri, sayfa 187-190. Binbaşı Burhanettin, 14 Mayıs-19 Mayıs olayları, Türk Kurmay Subaylarının Gözüyle Çanakkale Savaşı, sayfa 113-115. Liman von Sander, sayfa 101. N. Steele P. Hart, Yenilginin Destanı, sayfa 124. Frank Knight, sayfa 37. Alan Moorhead, sayfa 230 ve devamı. Her birliğin kayıpları hakkında ayrıntılı bilgi için Atasa Çanakkale 2, sayfa 211. Düşmanın kaybı yaklaşık 600 kişiydi. 160 ölü, 468 yaralı. Bugün bir rastgele kurşun güler yüzlü Saka eri Jay Simpson'ın hayatına son verdi. Bu taarruz hakkındaki eleştiriler şöyle özetlenebilir. Ağır topçu yokken bu taarruza kalkışılması yanlıştı. Taarruz planı incelikten, hesaptan yoksundu. Ciddi, ayrıntılı bir hazırlık yapılmamış, birliklerin yeni yerleşime uymalarına fırsat verilmemişti. Taarruz genel olarak cephe boyunca kaba bir yükleniş oldu, felaketle sonuçlandı. Liman Paşa anılarında bu savaş için şöyle diyor. Bu taarruzun benim tarafımdan yapılmış bir hata olduğunu kabul ederim. Bu hata düşmanın kuvvetini iyi takdir edememekten ileri gelmişti. Sayfa 102. Bu tek hatası mı? Bunu itiraf edince öbür hatalarından aklanmış mı oluyor? Anzaklar Türk taarruzu durunca bazı yerlerde karşı taarruza geçtiler. Yorgun, sayıca azalmış Türkleri bastırıp geri sürerek genişlemek, rahatlamak istiyorlardı. Her yerde geri püskürtüldüler. Bu taarruzları birçok kez denediler ama sonuç alamadılar. 57. Alay'ın cephesine gece de saldırmaya başladılar. Alay siperlerin yakınında yatan şehitleri toplayıp gömmek, yaralılarının bakımını yaptırmak, siperlerini derleyip düzenlemek istiyordu ama Anzaklar soluk aldırmıyordu. 57. Alay'ın savaşa girdiği ilk gün yaralanmış olan 1. Tabur Komutanı Yüzbaşı Zeki Soydemir, alaya birkaç gün önce dönmüştü. Dipnot: Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri Raporu, sayfa 146. Alay Komutanı H. Avni Bey Zeki Bey'e şunları durdur dedi. Emredersiniz. Birinci taburun ilk askerlerinin çoğu şehit olmuş, ağır yaralılar daha iyileşip geri dönememişlerdi. Ama sağ kalmış genç subaylar yeni askerleri de kısa sürede gece gündüz siperler içinde çalıştıra çalıştıra, konuşa konuşa Çanakkale askeri yapmışlardı. Zeki Bey taburunun 3 bölüğünü karşı taarruz için ayırdı. Bölük ve takım komutanlarını topladı, taarruzla ilgili teknik bilgiler ve emirler verdikten sonra dedi ki, ''Bunlara hadlerini bildireceğiz, askeri hazırlayın. Baş üstüne.'' Anzaklar çok inatçıydılar. Gece yarısı yeni bir taarruza daha kalkıştılar. Tabur cephesine yaklaşan Anzakları bekliyordu. Bıçak gibi bir ses geceyi yırttı. Haydi! Bölükler siperlerden fırladılar ve Anzaklara doğru koşmaya başladılar. Süngüler ay ışığında gümüş izler bırakıyordu. Karşılaşmaları korkunç oldu. İlk sıradaki Anzakları devirdiler ve birliğin içine daldılar. O iyi dövüşen, cesur, iri yarı sağlam Anzaklar bu hırs ve hırs karşısında çaresiz kaldılar. Beklenmedik bir şey oldu. Bazı Anzaklar şaka olsun diye öğrendikleri iki Türkçe sözcüğü bu kez korku içine bağırarak kaçıştılar. Türkler geliyor. Anzaklar çözülmüşlerdi zaten. Toptan kaçmaya başladılar. 57. Alay bugün de çok şehit vermişti. Bir çavuşun komutasındaki 3 manga bunun hıncıyla Anzakların peşine takıldı. Yakaladıklarını bitiriyorlardı. Kaçanlarla birlikte tepelerden aşağıya, karanlığa, ölümsüzlüğe koştular. Bilinmeze karıştılar ve komutanları Mustafa Kemal'in anılarında yer aldılar. Anıtları bu oldu. Dipnot Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri raporu sayfa 146. İstanbul'da hayat halk için gittikçe zorlaşmaktaydı. Fiyatlar katlanarak yükseliyordu. Darlık, kıtlık, kara borsa başlamıştı. Memura emekliye aylığı, esnafa geliri yetmez olmuş, devlet memura aylığını yine her ay ödeyemez duruma düşmüştü. Savaş cana ve paraya doymuyordu. Dipnot, bu savaş zenginleriyle sade halkın hayatı hakkında yazı çok. Önemli biri Halit Ziya Uşaklıgil, Saray ve Ötesi 3. cilt sayfa 160-162. Büyük sorun erkekleri askere alınmış ailelerin durumuydu. Kadınların açtığı bazı iş yerleri birçok kadını ve çocuğunu aç kalmaktan kurtarmıştı. Ama sırada daha 10 binlerce kadın, yardım bekleyen 10 binlerce aile vardı. Kadının evde oturmasını savuna gelmiş olan anlayış bu soruna çözüm bulamıyordu. Kadın evde nasıl aç oturacaktı? Erkekler askerde olduğu için kadınların yapabileceği birçok iş vardı. Ama kökleşen anlayış kadınların bu işleri yapmasına izin vermiyordu. Sadakayla, komşu yardımıyla ne kadar yaşanırdı? Orhan'la Dilber'in aileleri konuşmadan anlaşmışlardı. Orhan'a belli etmeden sofralarını basitleştirdiler. Bu tutumlu davranışla Orhan'ı iyi beslemeyi sürdürebileceklerdi. İstanbul'un bir de ikinci yüzü vardı. Pera Palas, Tokatlayan, İngiliz Oteli gibi otellerin salonları, Maxim gibi gazinolar, Beyoğlu'ndaki müzikli kafeler, eğlence evleri, yeni, görgüsüz ve hüdük savaş ve iktidar zenginleri, yiyiciler ve bunların beslemeleriyle dolup taşıyordu. Şu sıra en eğlenceli hovarda cümbüşlü başkent İstanbul'du. Doğu Ekspresi her gün sirke cigarına Avrupa'dan şarkıcı, dansçı, çalgıcı olduklarını söyleyen güzel kızlar getiriyordu. Çoğu ince soyguncu, aptal erkek avcısı, bir bölümü de casustu. Bu yeni zenginlerin hanımları da bir başka alemdi. Gösterişten kaçınma, dikkati çekmeme, ölçülülük gibi yüzyılların eseri birçok inceliği, giyimde, kuşamda, konuşmada, yaşamada çiğneyip geçmişlerdi. Birbirleriyle ve geçmişleriyle yarışıyorlardı. Zariflik sanarak janjanlı, desenli, püsküllü, atlas, kadife, tafta çarşaflar giydiler. Şıklık diye Viyana'dan parlak, çarpıcı renkli ayakkabılar getirttiler. Bu tür ayakkabıları hafif meşrep kadınların giydiklerini bilmiyorlardı. Dindarların gözlerini boyamak için de evlerinde ara sıra mevlit okutuyorlardı. Bunlar çok gösterişli oluyordu. Savaş, şehitler, yaralılar, kadınların sorunları, pahalılık, yoksulluk, devletin durumu bu hanımları hiç ilgilendirmiyor, rüküşlüğün, türediliğin, görgüsüzlüğün şaheserini yazıyor, kendilerine, savaşa ve iktidara tapıyorlardı. Utanmak diye bir duygu bilmiyorlardı. Dipnot, bu savaş zenginleriyle sade halkın hayatı hakkında yazı çok. Önemli biri, Halit Ziya Uşaklıgil, Saray ve Ötesi 3. cilt sayfa 160-162. E-11 denizaltısı boğazı rahatça geçmiş Marmara Adası yakınında bir gün dinlenmişti. Türk denizaltı avcılarına yakalanmamak için birçok inceliklere başvurarak İstanbul'a yaklaştı. Bakırköy'ün önünde Pelengi Derya adında bir torpidobat vardı. Deniz Panteri. Buradaki barut fabrikasını korumakla görevliydi. 6 tane topu bulunuyordu. Barut fabrikası yalnız barut üretmiyordu. Trenle bir Alman mühendis, birçok mermi ustası, işçisi ve parçalanarak karışık bir biçimde sandıklara yerleştirilmiş, gerekli araç ve makineler gelmişti. Levazımcı Topal İsmail Hakkı Paşa'nın adamlarının Roman ve Bulgar gümrükçülere ve demir yolculara zorluk çıkarmamaları için yüklü rüşvet dağıttığı duyulmuştu. Paşa rütbesi verilen bu mühendisin yönetiminde burada ve az ilerideki Zeytinburnu'nda bulunan atölyelerde top mermileri de yapılıyordu. Çoğu patlamayan niteliksiz mermilerdi ama hiç yoktan iyiydiler. Dipnot: Liman von Sander sayfa 100-101, Erol Mütercimler Gelibolu 1915 sayfa 151-152. Deniz Poyraz yüzünden köpüklüydü. Torpidobot'un gözcüleri denizaltının periskobunu fark etmediler. Nashmit Torpidobot'a ilk torpilini yolladı. Gözcüler yaklaşan torpili son anda görebildiler. Torpil! Gemi demirli olduğu için kaçamadı. Görevliler topların başına koştular, ateşe başladılar. Torpil dokunur dokunmaz küçük geminin altını parçalamıştı. Batmaya başladı. Topçular topların başından ayrılmadılar. Su topların kundağına çıkana kadar ateşi sürdürdüler. Denizaltının bir periskobunu vurdular. Denizaltı tek gözlü kaldı. Pelengi Derya güzel Bakırköy koyunda battı. Kıyı bataryaları da ateşe başlamıştı. Denizaltı derine dalıp kayboldu. E-11 Marmara'da 25 Mayıs'a kadar birkaç taşıt gemisi batıracak, 25 Mayıs günü İstanbul limanına dalacaktı. Arıburnu'nda siperler arasındaki alanda binlerce şehit kalmıştı. Konu büyük komutanlara yansıdığı için kısa, basit bir ateşkes yapılamamış, ateşkes konusu büyük bir olay olmuştu. Görüşler, yazışmalar günlerdir sürüyordu. Güneş kızgın, hava sıcaktı. Cesetler kokmaya başlamış, kara sinek bulutları oluşmuştu. Sinekler durmadan çoğalıyor, yemek yemeye, uyumaya fırsat vermiyorlardı. Asker kaputunu, ceketini başına çekip öyle yemek yiyebiliyordu. Eğer küçük bir aralık kalmışsa kara sinek sürüsü buradan içeri dalıyor ve yemeğe ortak oluyordu. Bu iğrenç sorunu bit sorunu izleyecekti. Çünkü su yalnız içmek içindi. Akşama doğru görüşmelerin sona erdiği, ertesi gün ateşkesin uygulanacağı bildirildi. Hazırlık başladı. Ordu deposunda birkaç yeni er üniforması kalmıştı. Ateşkeste görev alacak askerlere bu yeni üniformalar dağıtıldı. Düşmanın askerleri o yamalı, lekeli giysiler, ip ya da şerit dolanmış yarım postallar ile görmesi doğru olmazdı.